Ayrım 10, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 126. Bir annenin telaşı. Pazar günü öğle üzeri Atatürk Havalimanı. Dış hatlar geliş terminalinde Türk Hava Yolları New York uçağının indiği anonsu yapılmıştı. Gümrük çıkışında bekleyen kalabalığın arasında Celal'in yanında duran iki genç heyecan içindeydi. Geldiler diye yerinde yaylandı Geray. Elindeki karmen rengi gül demetini ablasına uzatıp, "İstersen sen ver çiçeği." "Ne fark eder, sende kalsın," dedi Larisa gülümseyerek. Sevecen bir dokunuşla onun gömleğinin kenarı kıvrılmış yakasını düzeltti ve yanağını okşadıktan sonra dikkatini yolcu çıkış kapısına çevirdi. İkisinde de mutlu gençlerin pırıltılı bakışları, aydınlık yüzleri, kendilerinden emin, rahat tavırları vardı. Geray çiçeği diğer eline alıp kolunu kendisinden daha kısa olan ablasının omuzuna attı. Ve gözleri kapıda çıkanları izlemeye devam ettiler. 15 ve 14 yaşındaki iki kardeş neredeyse ikiz gibi büyümüşlerdi. Larisa için kendisini hatırladığı andan itibaren hep Geray vardı hayatında. Kendisi henüz bir yaşındayken kardeşi doğmuş olmasına rağmen en ufak bir kıskançlık yaşamamış, Geray'ı hep koruması, kollaması gereken oyuncak bebeklerinden biri gibi kayıtsız şartsız ilk gününden çok sevmişti. Uyumaları için yataklarına bırakıldıkları zamanlarda çok çocuğun çektiği yalnızlık duygusunu, korkuları ve endişeleri yaşamamışlardı. Geray'ın daha dili dönmediği devrede bile Larisa onunla sohbet eder, o da bebek sesleriyle ona cevap verirdi. Kendilerinden başka kimsenin anlamadığı bu sohbetleri ikisi de yorulup uykuya dalana kadar devam ederdi. Bu sebepten Geray konuşmaya başladığı zaman da onu ilk ve en iyi anlayan Larisa olmuştu. Yolcular arasında Anber'in ve Berke Vardar göründüğü anda çocuklar çığlık atarak önce yerlerinde zıpladı, sonra koşar adımlarla onlara doğru ilerlediler. Karı koca şık ama rahat yolculuk kıyafetleri giymişlerdi. Yüzlerinde diğer birçok yolcuda görünen yorgun ifadeden eser yoktu. Anber'in bir an için durup kalabalığın arasında gözlerini gezdirdi. Arkalarından valizleri ve datifri torbalarıyla gelen Hamal'da durup bekledi. Gençler hoş geldiniz nidalarıyla karşılarına çıktığında Anber'in yüzündeki ifadeden çocuklarının onun hayatında ne kadar önemli ve özel bir yeri olduğunu anlamamak mümkün değildi. Kollarını açarak ikisini de aynı anda kucakladı ve yanaklarını, saçlarını öpücüklere boğdu. ''Canlarım benim, canlarım.'' Gençler bir ağızdan konuştular. ''Sizi çok özledik.'' ''Ya biz?'' dedi babaları onlara sarılırken. ''Burnumuzda tüttünüz.'' Geray annesine çiçeği verirken bir kez daha yanağından öptü. Amberi'nin bu jestten çok keyif aldığı belliydi. ''Canlarım, ne kadar naziksiniz, ne kadar güzel çiçekler bunlar.'' Bu arada Celal de yanlarına gelmiş beklemekteydi. Berke onu fark edince gülümseyerek elini uzattı. ''Merhaba Celal.'' Celal patronunun elini sıkarken hürmetle belinden hafifçe eğildi. ''Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Amber'in hanım.'' ''Hoş bulduk Celal. Nasılsın?'' ''Sağlığınıza duacıyım efendim.'' Amber'in hala bir kızına bir oğluna sarılıp öpmekteydi. Berke gülerek araya girdi. ''Haydi çıkalım artık. Muhabbete evde devam ederiz.'' ''Berke Bey, büyük hanım sizi bugün öğle yemeğine bekliyor.'' ''Annem döndü mü evine?'' ''Evet efendim. Bu sabah gidip almamı istedi. Şimdi evde sizi de yemeğe bekliyor.'' Berke biraz tereddütle düşündü. ''Bilmem ki.'' Amber'in sıcacık bir gülüşle kocasının yüzüne bakarken nazikçe sözünü kesti. ''Sevgilim ne kadar iyi olur. Sonra bir müddet daha fırsat bulamayacağız.'' Biraz dosyalarımı toparlamam gerekti ama neyse, haydi gidelim o zaman. Larisa babasının koluna girdi. Geray annesine sarıldı ve hep beraber keyif içinde çıkışa yöneldiler. Seher Vardar heyecan içinde beklemekteydi. Ağabeyinin onun tüm rahatlatma çabalarına rağmen bir türlü huzur bulamamıştı. Ve Berke gelir gelmez onunla konuşmak istemişti. Bunu ağabeyinin evinden yapması mümkün olmayacaktı. Onun için ertesi günün davet hazırlıklarını bahane edip Yeşilköy'den sabah erkenden ayrılmıştı. Evine geldiğinden beri oğluna Selçuk konusunu nasıl açıp nereden başlayacağını düşünüp durmaktaydı. Sonunda kendi yaşadığı gibi anlatmaya karar verdi. Onun keyfini kaçıracak olmaktan da sıkıntı almıyor değildi. Ama aile içinde nefret tohumları atılmaya başlamıştı ve oğlu kurban seçilmişti bile. Refet ağabeyi ne derse desin bunu Berke'den saklaması mümkün değildi. Üzerine bordo rengi, kaftan tarzı, uzun, rahat bir ev elbisesi, ayaklarına bir sandalet giydi ve salona indi. Yanından geçerken kurulmuş olan yemek masasına göz atarak doğru mutfağa ilerledi. Hadiye, iri bir Norveç somonunu yıkamakla meşguldü. "Kolay gelsin," dedi Seher. "Teşekkür ederim. Salataya nasıl sos istiyorsunuz efendim?" Seher mutfaktaki nişin içine girip küçük bir sepet ve bahçe makasını alırken sarımsaklı ve cevizli diye seslendi. Sonra bahçeye açılan kapıdan çıkarken geri dönüp ekledi. Sen balığı kurula bırak. Sosunu ben hazırlayacağım. Fırını yakabilirsin artık. Çocuklar gelir gelmez koyarız balığı. Kapının eşiğinde bir an durup pırıl pırıl gökyüzüne bakarak derin bir nefes aldı ve bahçesine doğru ilerledi. Gerçi artık mevsim sonuydu ama ev sahibesinin özel merakı sayesinde neredeyse hiç çiçeksiz kalmazdı bahçe. Hepsini elleriyle dikmişti Seher ve her biri için anlatacağı bir hikaye vardı. Özellikle en enteresan bulduğu bütün yaz yemyeşil yapraklarla dolan ama bir türlü çiçek vermeyen gülüydü. Sonra sebebi nedendir bilinmez garip bir şekilde kışın sayısı üçü beşi geçmeyen kıpkırmızı muhteşem çiçekler açardı kuru dallarında. Bahçe bembeyaz karla kaplandığı zaman yarattığı efektten dolayı kan damlası ismini takmıştı Seher ona. Yaşamın hakkını veremeyip ölüme yaklaşırken gider ayak hayatını renklendirmek için çabalayan insanlara benzetirdi bu gülü. Defalarla resmini yapmıştı. Bu düşüncesinden ötürü biraz da hüzünlenerek. Kobalttan Prusya mavisine, pembeden erguvan rengine, patlıcan moruna uzanan renklerdeki ortancaların arasında durdu. Birkaç tane kesip kolundaki sepete koydu. Diğerlerinin üzerinden elini okşar gibi geçirip gülümsedi. Bahçeyi görenler bu renk zenginliğine hayret eder, ortancaların menşeini, cinsini, kullanılan gübreyi, satın alındıkları fidanlığı sorup dururlardı. Halbuki hiç de sanıldığı gibi bir özelliği yoktu çiçeklerin. Öyle alelade ortancalardı işte. Sırları Seher'in ekolinlerinden ibaretti. Seneler evvel bahçede oturmuş ortancalarını resmederken boyasını devirdiği yerde bir müddet sonra orijinalinden farklı renkte çiçekler çıktığını keşfettikten sonra önce temkinli sonra çok eğlenerek bu renk kuşağını yaratmıştı. Sepetine birkaç sap hanım eli ve krem rengi güllerinden kesip koyduktan sonra içeri girdi. Çiçekleri bronz tabanlı, yayvan, su yeşili antika cam kaşponun içinde düzenleyip masanın ortasına koydu. Hanım elilerini özellikle vazonun iki yanına, örtünün üzerine doğru uzatıp yerleştirdi. Çekilip karşıdan izledi ve aranjmanından memnun gülümsedi. Kolalı beyaz keten örtünün üzerinde krem rengi güllerle desenlendirilmiş açık yeşil heren tabaklar ve aynı renk opalin kadehler arasında çiçekler büyük bir uyum içinde duruyordu. Tony Bennett'ın CD'sini çalmaya başlamıştı ki dışarıda çakıl taşlarının üzerinde araba sesi duyuldu. Heyecanla dinç seri adımlarla sokak kapısına doğru yürüdü. Geray zile dokunmak üzereydi, kapı açıldı. Seher torunlarını uzun zamandır ilk defa görüyormuş gibi, oğlu ve gelinini ise ne kadar özlediği belli, sıkı sıkı sarılarak öptü. Salona girdiklerinde Sauvignon Blanc buz içinde ikramı bekliyordu. Seher barın arkasına geçip aradaki küçük kapıdan mutfağa seslendi. ''Hadiye, kadehleri getirir misin lütfen?'' Hadiye sanki bu talimatı bekliyormuş gibi anında içinde soğutulmuş kadehler bulunan tepsiyle ortaya çıktı. Yüzünde mutlu huzurlu bir ifade vardı. Hoş geldiniz derken bu özel misafirlere servis yapmaktan memnun olduğu belliydi. Vay vay bu ne süratli servis Hadiye dedi gülerek Berke. Arabanızı duymuştum efendim derken genç kız becerisinin takdir edilmesinden keyifle gülümsedi. Berke birini arar gibi etrafa bakındı. Beste yok mu anneciğim? Seher Vardar kadehleri doldururken maalesef dedi. Menajde antrenmanı var bugün. Size çok sevgilerini iletti. Siz gençler nasılsa görüşürsünüz ilk fırsatta. Ama ben sizi bugün görmeden edemedim doğrusu. Hem çok özledim hem de sana söylemem gereken çok önemli bir konu var Berkecim. Karı koca Seher'in uzattığı kadehlerini aldılar. Hadiye çocuklara da buzlu portakal ata getirmişti. Bu Seher'in portakal kabuğundan hazırladığı şekerlemeyi maden suyu ve buzla mikserde geçirerek yaptığı bir ikramdı. Çocuklar henüz küçücükken bir hafta sonu kendisinde kaldıklarında akşam vakti limonata istemişler. Evde tesadüf limon bulunmadığından o da portakal şekerlemelerinden bunu yaratmış. İlle de ismini soran miniklere cevap düşünürken Larissa portakalata demiş ve bu içecek de böylece isimlendirilmiş olmuştu. Seher içine bazen rom ve nane, bazen vodka ve kiraz katarak portakalatayı büyüklerin ağız tadına göre de muhtelif lezzetlere sokardı. Haydi gelin yemek hazır olana kadar balkona çıkalım. Bana yolculuğunuzu anlatın. Hep beraber salonun diğer ucundaki balkona doğru yürürlerken Seher gelininin koluna girip eliyle onun bileğini okşadı. ''Seninle iftar ediyorum Amberinciğim'' dedi. Genç kadın kayınvalidesine sevgiyle gülümserken alçak gönüllü bir tonla cevapladı. ''Teşekkür ederim Seher anneciğim. Ne mutlu bana.'' Kayınvalide ve gelin birbirlerine duydukları hayranlık ve sevginin ortaklığında kol kola Berke'yi ve çocukları takip ederek balkona çıktılar. ''Anneciğim merakta bıraktın beni. Bu kadar önemli söylemek istediğin neydi?'' diye sordu Berke. Seher ayakta kadehini onlara kaldırarak ''Daha değil'' diye cevapladı. ''Şimdi bir hoş geldiniz içkisi içeceğiz ve ben sizi dinleyeceğim. Mühim konular yemekten sonra.'' Durup bir kahkaha attı. ''Hazım için.'' Sonra kadehini diğerlerinin kadehlerine vurdu, bir yudum aldı ve kadehini sehpaya bıraktı. ''Yalnız bana birkaç dakika müsaade edin. Balığı fırına hazırlayıp geliyorum hemen.'' Berke annesinin ille de bugün onları hemen görmek istemesini gerektirecek kadar önemli konunun ne olduğunu çok merak etmişti. Dayanamadı. ''Anneciğim, anlatacağım.'' Seher balkon kapısında durup döndü. Şaka yollu çocuk azarlar gibi konuştu. ''Berkeciğim, sen sonradan anlamaz mısın? Sonra dedim ya.'' Diğerlerine bakarak devam etti. ''Bu çocukken de böyleydi. Bir şey isterdi, sonra derdim.'' Bir dakika geçer geçmez gelir, sonra oldu mu derdi. Olmadı daha derdim. Daha ona kadar saymaya kalmaz, yine karşıma dikilir sorardı. Sonra ne zaman olacak diye. Berke güldü. Evet, bir ara neredeyse sonra kelimesinin sonsuzluk anlamına geldiğine inanmaya başlamıştım. O yaşta sonsuzluğun ne olduğunu bilirmiş gibi. Seher cümlesinin ardından kahkaha atarak içeriye, mutfağa doğru gitti. Berke teslim olmuş, başını iki yana sallarken Amber'in ve gençler onun çocukluk hikayesine gülüyorlardı. Aynı saatler Refet Vardar'ın evi. Refet Vardar'ın evinin önünde kaldırıma yanaşan araba durdu. Şoförü fırlayıp arka kapıyı açtı. O anda bahçe kapısı aralanmış ve Refet Bey'in evdeki yardımcısı da dışarı çıkmıştı. Misafir, crave cut kesilmiş beyaz saçları, tıknaz, geniş omuzlu, sportmen yapısıyla 70 yaşıyla alay eder gibiydi. Açılan kapıdan bahçeye girerken elini kaldırıp salladı. Refet Bey deniz tarafındaki kapıya doğru kardeşini karşılamaya gelmekteydi. Kuvvetli sıcak bir temasla el sıkışmalarına rağmen sarılmaları muhabbetten ziyade alışkanlık ve bağları gereği gibiydi. ''Hoş geldin'' dedi Refet Bey. ''Ne güzel sürpriz oldu bugün uğraman. Umarım karnın açtır. Yemek hazır.'' ''Sağ olasın. Karnım tok. Seni fazla tutmayacağım. Yarın seyahate çıkmadan seninle bir konuşmak, Allah'ı ısmarladık demek istedim.'' ''Çok iyi yaptın.'' Konuşurken yan yana deniz tarafına doğru yürümeye başladılar. Refet Vardar, kameriyanın altında kurulmuş masayı gösterdi. ''Bir şey yemek istemediğinden emin misin?'' ''Evet, evet, sen programını değiştirme. Ben bir kahve içip sana eşlik ederim.'' Refet Vardar kardeşini masaya davet ettikten sonra yerine oturdu. Kolalı beyaz peçetesini silkeleyip açtı ve iliğinden gömleğinin düğmesine taktı. Personelinin imam bayıldı servisini yapmasını izlerken Vecdi Bey'in kahvesi gecikmesin, şimdi içecek diye hatırlattı. Yemeğinden bir lokmayı çatalına alırken sordu. Bir problem mi var? Henüz önemli bir boyutta bir şey değil ama İsviçre'den bir problem edinmiş olarak döneceğim gibi geliyor. Abi lokmasını ağzına atmak üzereyken durdu. Yeni makinalarda bir problem mi var? Makinalarda değil, satın alanda var. Selçuk. Refet Vardar bu soruyu sorarken lokmanın boğazında tıkandığını hissetti. Aceleyle suyundan içip yutkundu. Kardeşi devam ediyordu. Hans Peter özel olarak aradı. Telefonda detayları konuşmak istemedi ama Selçuk'tan şikayeti var anladığım kadarıyla. Malı seçtik, fiyatta anlaştık. Anlaşma imzalandı. Yüklenmek üzere. Daha ne problem olabilir ki? Problem holdingle veya anlaşmayla ilgili değil, anladığım. Sanırım tamamen Selçuk'un kendisine yönelik bir şikayetten bahsediyoruz. Refet Vardar en sevdiği zeytinyağlı yemeğin tadını kaybetmişti aniden. Aynı hafta sonunda Bora'nın hikayesini saymazsa Selçuk'un başrolde olduğu bu ikinci sorundu. Bu sakin düşünen tabiatına fazla gelmişti. Yine de endişelerini giderecek bir cevap bulabilmek ümidiyle ısrarcı davranmayı seçti. Çatal bıçağını bırakıp arkasına dayandı. Selçuk makine alımlarını büyük muvaffakiyetle götürüyor. Benim şüphelerim var dedi Vecdi Vardar. Personelin getirdiği kahve fincanını elinde döndürüp yapma Vecdi. Kardeşi masaya kollarını dayayarak öne eğilirken onun sözünü kesti. Abi biliyorum Selçuk'u kendi oğlun gibi kollarsın ama o benim oğlum. Bu cümle özellikle kalp kırmak için söylenmiş olmasa da Refet Vardar'a Selçuk'la ilgili korumacılığında asıl yerini hatırlatmıştı. Ali Serment'in büyük oğlu olmasına rağmen bir erkek evlat sahibi olmamaktan ötürü yıllardır duyduğu acı şimdi bir kez daha yüreğini burkmuştu. Hislerini yüz ifadesine aktarmamaya çalışarak dinledi. Onu çok iyi tanırım abi dedi Vecdi Bey. Onu bebekliğinden beri tanıyorum. Bunu söyleme hoşuma gitmiyor ama hiç de iyi adam olarak tanımıyorum maalesef. Böyle şeyler duyma hoşuma gitmiyor. Söylemek benim hoşuma mı gidiyor? Oğlum o benim. Ama gerçek bu. Özel işler için şirket imkanlarını kullanma adeti yoktu bizim ailede. Şimdi daha yeni yükseliyor olmasına rağmen eline her geçen fırsatı bu yönde değerlendirmekten kaçınmıyor. Müsamaha edilmemesi lazım. Sen de yönetim kurulu başkanı ve ailenin duayeni olarak bu konuda ağırlığını koymalısın. Lafının bitmediğini belli eden bir el işaretiyle kahvesinden bir yudum aldı ve devam etti. Sabah aradığımda Kuşadası'ndaydı. Haberin var mıydı? Pazartesi burada olacaktı. Neyle gitti Kuşadası'na? Refet Vardar adeta kendi öz oğlunu ailenin bir başka ferdinin suçlamalarına karşı korumak zorunda gibi hissetmeye başlamıştı. Bir iki kısa öksürükle zaman kazandı. Cessna'yı almış. Kardeşinin kendisine yüksek sesle söylememesine rağmen kullanılıyorsun bakışını fark etmişti. Aceleyle cümlesinin devamını getirdi. Ama dönüş için kullanamayacağını söyledim. İşte gördün mü? Hangimiz bu lüksü yaptık abi? Babamız bize bu konuda ne bir uyarı yapması ne ihtarı gerekmezdi. Yazılı olmasa da bir etik anayasası var bu ailenin. Lütfen yardımcı ol. Ok yaydan çıkmadan Selçuk'u kontrol edelim. Bu durumda yönetim kuruluna girmesini çok tehlikeli buluyorum. Refet Vardar bir gün evvel Selçuk'un Berke'yi ispatsız suçlamasını, halasını hakaretini tekrar düşündü. Kardeşinin uyarısıyla birleştirdi. İhanete uğramış olduğunu hissediyordu. Derin bir nefes aldı ve gayet tabii dedi, gayet tabii. Vecdi Vardar kendi oğlu hakkında söylemek zorunda kaldıklarından sıkkın, kahvesinden bir yudum daha aldı. Refet Vardar, ailesinde bugüne dek hiç yaşanmamış bir komplo sürecine girilecek olduğunun endişesiyle düşünceleri yorgun, gömleğindeki peçeteyi çekip çıkardı ve masaya bıraktı. İştahı kalmamıştı. Aynı saatler Seher Vardar'ın evi. Seher, yemek masasında baş köşede oturmuş meçhul adamın eve girdiği geceyi karikatürize ederek anlatıyordu. O gece neredeyse nefesini durduran hadise ne garipti ki şimdi ona eğlence olabiliyordu. Belki de ailesinin yanında olmasından duyduğu huzur onu rahatlatmıştı. Bilemiyordu. Tek bildiği kendisine ait dertlerle çocuklarına, torunlarına sıkıntı vermekten nefret ettiğiydi. Hiçbirinin onun yüzünden suratının asılmasına, gamlanmasına razı olamazdı. Gülümseyerek kadehini kaldırdı. Sağında gelini, solunda oğlu da kadehlerine ellerini aldılar. Geray annesinin, Larissa ise babasının yanındaki iskemlelerinde doğrulup portakalata bardaklarıyla onlara eşlik ettiler. Çocuklar dedi Seher, sizin saatinize, mutluluğunuza ve başarınıza içiyorum. Kadehler çınladı, iyi dilekler sıralandı ve içkiler yudumlandı. Sofranın neredeyse resmi denecek şıklığına rağmen çevresindekiler son derece sıcak bir yakınlık ve rahatlık içinde yediler yemeklerini. Hadiye biten yemek tabaklarını toplamaya başlamıştı. Berke'nin aklı hala annesinin anlattığı olaydaydı. Anneciğim, eve birinin girmesi olayını nasıl gülerek anlattığını bir türlü anlayamıyorum. Allah korumuş seni. Polisten bir haber çıktı mı? Parmak izi almaya geleceklerdi ama uğraşmak istemedim. Şaka ediyorsun herhalde. Hayır canım, gayet ciddiyim. Bir grup yabancının evimi tozlayıp pudralayıp gezmesini istemiyorum. Tozlayıp pudralayıp sözcüklerini söylerken bir taraftan da eliyle işaretler yaptı. Çocuklar kıkırdadı. Amber'in gülümsedi. Berke ise annesinin yaşadığı olayı ciddiye almamasından rahatsızdı. Ama diye başlamıştı ki Seher konuşmasına devam etti. Hem dün ağabeyimdeydim. Çok önceden program yapmıştım. Bugün sizlerle hasret gidermek istedim. Yarın dersen akşama kocaman bir davetim var. Kim uğraşacak? Burada kendisine taraftar bulduğu çocuklara göz kırparak aynı komik tavırla ekledi. Tozlarla, pudralarla. Larissa ve Geray yine gülmeden edemediler. Geray babasının ciddiyetini bozmadığını görünce kendini tuttu ve genzini temizleyip sordu. Babaanneciğim, hiç merak etmiyor musunuz kim neden girmiş olabilir diye, parmak izinden bulabilirlerdi. Seher, Hadiye'nin servis ettiği merengden tabağına bir porsiyon alırken, aman Geraycığım dedi, ne bulacaklar ki, bu evin her yeri 40 senedir bırakılan izlerle dolu. Ölenler, bunayanlar, bebekken kazık kadar adam olanlar, onlarca insanın parmak izleri her yerde, hele benimkiler, sanırım en çok da benim izlerimi bulurlar. Bu tartışmaya son noktayı koymak ister gibi yardımcısına talimatla devam etti. Hadiye, kahve servisini verandaya hazırlar mısın lütfen? Pes anneciğim, anlaşılan seni ikna edemeyeceğiz ama en azından senin güvenliğini artırmamız lazım dedi Berke. Seher sol elini masanın üzerinden uzatıp oğlunun elini tuttu ve sıkarak konuştu. Hiçbir şey olmaz canım. Merak etme, böyle şeyler insanın başına her gün gelmez. O öylesine tatsız bir tesadüftü. Hadiye masanın etrafında servisine devam ederken aynen o gece olay sonrası duyduğu sıkıntıyı ve ihmalinin verdiği utancı yaşıyordu. Berke'nin veya Amber'inin adamın kapıyı nasıl açtığını, onun yanında soracakları korku ve heyecanıyla yüzü neredeyse kıpkırmızı olmuştu ki hanımının sesi ciddileşti. Evet, o sadece tatsız bir tesadüftü. Ama tesadüf olmayan başka tehlikeler de var hayatta. Konunun değiştiği ve Seher Vardarca yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu kesindi. Başka bir şeyler. Hadiye mevzunun değişmekte olacağını ümit edip sevinirken Amber'in ve Berke göz göze geldiler. Sonraya bırakılan konunun zamanı gelmişti anlaşılan. Gençler anne ve babalarının bakışlarına şahit olmuşlardı. Berke onlara mesaj mahiyetinde göz kırptı. Larissa başını hafifçe sallayıp babaannesine döndü. Babaanneciğim, efendim canım, acaba müsaade eder misiniz yukarıya çıkalım? Gayet tabii, dolabın içindeki kutuda malzemeleriniz var. Seher, daha küçücük yaşlarından itibaren torunlarının resim atölyesinde hiçbir şeye zarar vermeden oturmalarına ve kendilerine ayrılan malzemelerle sanat denemelerine izin vermişti. Onlar için ayırdığı resim gereçleri ve kille saatlerce oynar oyalanırlardı. Gençler heyecanla yukarı kata fırladılar. Seher peçetesini katlayarak masaya bıraktı. ''Haydi gelin, kahvemizi içerken size anlatacaklarım var.'' Berke yerinden kalkıp annesinin iskemlesini çekti ve dirseğinden tutarak kalkmasına yardımcı oldu. Seher kollarını iki yana açıp biriyle oğlunun, diğeriyle gelininin beline sarıldı ve hep beraber yemek salonundan çıktılar. Hadiye, Christoffel takımlarda kahve servisini getirdiğinde Seher masanın başına geçti. ''Ben hallederim Hadiyeciğim, sen sofrayı toparla. Celal de karnını doyurdu mu?'' Genç kız Celal'in ismini duyduğu anda yanaklarına renk gelmişti. Fincanları düzeltme bahanesiyle bakışlarını kaçırdı. ''Evet efendim.'' ''Tamam canım, bundan sonrasını ben hallederim.'' Amber'in ve Berke Seher'in doldurduğu fincanları alıp hasır koltuklara yerleştiler ve sessizce merak içinde onun anlatacaklarını beklemeye başladılar. Seher en son kendi fincanına çay koyup içine limon dilimini atarken yüzü ciddileşmiş, düşünceleri bambaşka bir yöne uçuvermişti sanki. Servisle oyalanırken bir taraftan da ağabeyinin olanları Berke'ye anlatmaması konusundaki ikazları aklından geçiyor, kendini tam kararlılıkla bu konuşmaya hazırlamışken yeniden şüphelere kapılıyordu. Ama o her zaman içindeki sese güvenirdi ve yine öyle oldu. İç sesi anlat diyordu. Fincanını attığı sakarinini karıştırarak koltuğa oturdu ve arkasına dayandı. Çayından bir yudum aldı ve anlatmaya başladı. İki saat sonra aile kapıda vedalaşmaktaydı. Çocuklar babaanneleriyle öpüştükten sonra arabaya bindiler. ''Hay Allah çocuklar, yarın davetimde olamayacağınıza çok üzüldüm. Şart mıydı Manisa'ya hemen gitmeniz?'' ''Maalesef, montörler geliyor anneciğim. Onlarla hemen program yapmam gerekiyor.'' Seher gelinine baktı. ''Sen gelebilirdin hiç değilse.'' Sonra cevap beklemeden gülerek elini havada salladı. ''Ne diyorum ben? Hiç ayrılır mısınız ki siz?'' Sonra yüzünde ciddi bir ifadeyle oğlunun ve gelinin ellerini tutarak alçak fakat uyarıcı bir sesle konuştu. ''Berkecim biliyorum senin için kabullenmesi çok zor. Selçuk'u hep kardeş gibi bildin, hep kolladın. Ama duyduklarım ortada. Ayrıca Muzaffer'le de yakın temasta olduğunu biliyorum.'' Sonra her ikisinin de koluna girerek arabaya doğru yürümeye başladı. ''Nasıl halledersin bilmiyorum ama bilmiş ol ve Selçuk'un her söylediğini, yaptığını bir değil birkaç kez düşün. Anneciğim seni iyi tanırım. Bu kadar kırıldığına ve beni özellikle uyardığına göre Selçuk'un sana kafi sebep vermiştir, eminim. Ama diğer taraftan onun da kafasında neler olup bittiğini böyle düşünmesinin sebebinin ne olduğunu merak ediyorum.'' Bir ihtimal oturup konuşursam aklında her ne soru varsa onu aydınlatır ve açıklığa kavuşturabilirim. Seher aniden durdu ve ''Bak şimdi'' dedi. ''Bu kadar iyi niyetine kızıyorum Berke.'' Berke annesini kucaklarken gülümsedi. ''Merak etme anneciğim. Bu kadar sene bu kadar şey paylaşmışız Selçuk'la. Bunu da halledeceğimizden eminim. Sen tatlı canını üzme artık. Tamam mı?'' ''Endişeliyim Berkeciğim. Özellikle de senin kötülük kavramını anlamamandan endişeliyim.'' Gerçekten çok endişeliydi. Aslında Yeşilköy'de yaşadıklarını tam anlatmamıştı Berke'ye. Anlatamamıştı. Selçuk'un kendisine karı diye hitap ettiğini, hakaretle bağırışını bir türlü dili varıp söyleyememişti nedense. Sadece kulak misafiri olduğu iftira ve komplo hazırlığından bahsetmişti. Berke annesini yanaklarından öptü. ''Tamam canım, göreceksin, korktuğun gibi bir şey olmayacak.'' Seher oğluna sımsıkı sarıldı ve eliyle sırtını sıvazladı. Sonra gelinine dönüp kollarını açtı. ''Seher anneciğim çok teşekkürler her şey için.'' dedi Amber'in ve sarıldılar. Karı koca arabaya bindiler. Seher camdan gelinine doğru eğildi ve yanağını okşarken fısıldadı. ''Buna göz kulak ol canım, gereksiz derecede iyi. Hem de çok gereksiz. Haydi güzeller, sonra görüşürüz.'' Geray arabanın içinden seslendi. ''Sonra oldu mu?'' Hep beraber güldüler. Celal kontağı çalıştırdı ve hareket ettiler. Seher, araba çakıllı yoldan ilerleyip bahçe çıkışındaki ağaçların dönemecinde kaybolana kadar onlara el salladı. Sevdikleri görüntüden çıkınca kollarını göğsünde kavuşturup gökyüzüne doğru baktı. Derin bir nefesle gözlerini kapadı. Dudaklarından mırıltıyla kelimeler aktı. "Tanrım, sen onları koru." Ertesi sabah Berke ve Amber'in Hazerfen Havaalanı'nda onları İzmir'e götürecek uçağa binmek üzerelerken, aynı dakikalarda Kuşadası civarında demirli Gülşah teknesi henüz sabah mahmurluğundaydı. Güvertede geceden kalan çiğin nemi yükselmekte olan güneşin ılık temasıyla parıldıyordu. Tekne sessizdi, deniz sessiz. Selçuk kıç tarafta yalnız ayakta durmuş açık denize doğru bakıyordu. Bu bir günü daha teknede geçirmeyi planlamıştı ama Berke'yi rüyasında görmek onu aniden ruhunu, bedenini, zihnini teslim ettiği rehavetten geri çağırmış, düşünceleri yine beyninin o girift, dolambaçlı labirentinde çılgın gibi koşuşmaya başlamıştı. Belki de bir an evvel İstanbul'a dönse iyi olacaktı. Amcası ve halası Berke'ye bir şey söylememiş olmalılardı. Dün gece merhaba demeyi aradığında telefonda sesi kendisine kırgın veya kızgın gibi değildi. Bu konuda amcasının ketumluğunu anlayabiliyordu ama halasının çenesini tutacağını hiç sanmazdı. Belki konuşmuş ama Berke'yi inandıramamıştı. Belki de ana oğlun daha görüşmeye fırsatları olmamıştı. Her şey sakin görünüyordu. Ama bu sükunet ne kadar zaman devam edecekti ki? Er geç bir yerde patlak verecekti. Babası ertesi gün İsviçre'ye gidiyordu ve onu yanında istememişti. Bu hiç hoşuna gitmiyordu. Son parti dokuma makinalarının alım görevi kendisine verildiğinden bu yana ondan başka kimse Hans Peter'le muhatap olmamıştı. Bu işte bir bit yeniği vardı muhakkak. Çok denemiş ama babasının ağzından bir malumat alamamıştı. Tartışmalı görüşmelerinin ardından Bora'nın ne yaptığını bilmiyordu. Bu kez daha evvel hiç olmadığınca öfkelenmiş ve ona tavır koymuştu kardeşi. Bunu düşündükçe aslında pek de başarılı bir konuşma olmadığını kabul ediyordu. Aynı şey Vefa için geçerliydi. Hasılı bütün bu insanlar yakın takibi alması ve göz önünde tutması gereken kişilerdi. Ardında bir defada halledebileceğinden çok daha fazla problem bırakmıştı ve hiçbirine uzaktan hakim olması mümkün değildi. Birden içi daraldı. Bugün dönmeliydi geriye. Dönüp holdingdeki masasına oturmalı, hem düşman seçtiklerini, hem imkanlarını, gücünü elinin altında hissetmeliydi. Bu düşüncelerle beyni dağlanmaktayken duyduğu sese döndü. Zinet, üzerinde vücudunu kalçasının altına kadar örten Selçuk'un beyaz bir gömleği kameradan dışarı çıkmıştı. Saçları darmadağınık, ayakları çıplaktı. Halinden memnun bir mahmurluk ve sırnaşık bir bakışla ona yaklaştı. Selçuk, tombul kalçası, kaslı bacakları, iri ve kaba ayaklarıyla karşısında duran kadına bakarken onunla nasıl yatağa girmiş olduğuna bir kez daha şaştı. Ama işin garibi, dün gece bunların hiçbirini önemsememişti. Bugüne kadar prensip kabul ettiği güzellik ölçülerinden hiçbirine uymayan bir kadın onu mutlu etmişti. Yanında güzel, çok güzel olmasa da frapan ve ilgi çeken kadın taşımayı severdi. Zira ona eşlik eden kadın başka erkeklerin dikkatini çektiği ve arzularını uyandırdığı kadar onun hoşuna giderdi. Bununla böyle bir şans olması mümkün değildi. Diğer taraftan Zinet'in zaten o yolun yolcusu olduğunu bilen çoktu. Kadının resmen veya ruhen fahişi olması, tipi hoşlarına gitmese bile erkekleri uyarırdı. Bunun en iyi örneği kendisiydi. Evet, bu kız fiziğiyle olmasa bile profesyonel anlamda Selçuk'un koymuş olduğu kıstasların çıtasını tutturuyordu. Yanında durup göğüslerini koluna doğru bastıran kadının dağınık saçlarını eliyle kavrayarak kabaca şakalaşırken sordu. ''Nasıl benim şişko fasulyem?'' Zinet elini uzatıp onu eşofmanının önünü tuttu. ''Kimmiş daha şişko bakalım?'' kıkırdadı ve gözlerini onun gözlerine dikti. Selçuk kısa bir an için az önce yarım bırakmış olduğu dönüş programını hatırladı. Bugün dönmese de olurdu pekala. Zaten öğle uçağına yetişse İstanbul'a varışı, holdinge gidişi... Yok, en iyisi bugün ve geceyi de teknede geçirip yarın sabah erkenden dönmekti. didişmelerini bir sonraki güne erteledi. Zinet'in parmakları onun eşofmanının beline asılmış vaziyette teknenin salonuna indiler. "Yine bağıracak mısın?" diye sordu Zinet'e. "İstediğin kadar," dedi kadın genizden buğulanan sesle. "Ama öbürleri uyanırsa karışmam. Kimin umrunda, duysun hergeleler." Zinet güya kısmaya çalıştığı sigara dumanlı sesiyle kıkırdadı ve ana kabine girdiler. 10. ayrımın sonu, sayfa 141.